Öykü Doğa Genç'le Bizim Gibi.
Bizim Gibi. Bizim Gibi podcast kanalından herkese merhaba. Ben Öykü. Bu kanalda neler mi yapıyoruz? Z kuşağı kullanma kılavuzu konseptiyle Z kuşağını daha yakından dinliyoruz. Bir diğer konseptimle ise popüler kültürü, dizi, film, müzikleri değerlendiriyoruz. Eğer sen de keyifli vakit geçirmek istiyorsan bu podcast kanalı tam senlik.
Öykü Doğa Genç'le Bizim Gibi şimdi başlıyor.
Bizim Gibi'nin yeni bölümünden herkese merhabalar. Umarım herkes çok iyidir ve Kasım ayı boyunca bütün sınavlarınız çok iyi geçmiştir. Biliyorum hepimizin sınav haftasıydı Kasım ayı, o yüzden birazcık zorlu ve yorucu geçti. Hatta benim bölümüm de o yüzden sizlerle geç buluşuyor şu anda. Ama hiç önemli değil, sınavlarımızı bitirdik, artık daha rahatız ve mutluyuz. Bütün Kasım ayı boyunca bütün ödevlerimi, sunumlarımı, sınavlarımı bir arada yürütürken tabii ki de podcast'im birazcık ikinci planda kaldı. Buna üzülüyorum gerçekten. Keşke tek işim sadece sizlerle içerik üretmek olsa. Ama olsun, şu an beraberiz. O yüzden bu sıkıcı konulara hemen geçiyorum ve Kasım ayı boyunca neler oldu, neler bitti? Hadi konuşalım. İlk olarak Kasım ayı biliyorsunuz bir de Black Friday ve her yerde indirim vardı tabii ki de. Ve bu alışverişlerin başına da Sephora indirimleri geldi. Ama öncesinde İstanbul Bağdat Caddesi'nde bir Sephora açıldı ki böyle bir açılış görmediniz arkadaşlar. Bütün sosyal medyada Sephora'nın herkese ilk 500 giren herkese 10.000 TL değerinde hediye verileceği duyuruldu. Bunun üzerine bütün gençler, hatta büyük insanlar bile Sephora mağazasının önünde dehşet kuyruklar oluşturdular. Sadece sabah ilk açıldığında ilk 500'e girmek için. Bir gece öncesinden kamp sandalyelerini, çadırlarını, derslerini, battaniyeler, yemekler, her şeyleriyle insanlar bir gece boyunca nöbet tuttular yani o mağazaya girebilmek için ve ödüllerini de aldılar. Hatta TikTok'ta gördüm, gece boyunca işte çay, sabah kahvaltısı insanlara dağıtılmış Sephora tarafından. Böyle bir reklam kampanyası hayatımda görmedim ve gerçekten çok iyi bir iş çıkardı Sephora. Daha iyi bir reklam düşünemiyorum kendileri için. O yüzden tebrik ediyorum Sephora'yı da buradan. Sonrasında Black Friday başladı ülkemizde. Dün Zara başladı herhalde ve dün hemen TikTok'ta kavgaları görmeye başladık arkadaşlar. Zara'da işte bu ürün benim, ilk ben dokundum, kasada önüme geçtin diye çeşitli kavgalar yaşanmış ve bu gerçekten gülsek mi ağlasak mı bir konu. İnsanlar neden bu kadar gergin ve bu kadar çok alışveriş yapmak istiyorlar, benim aklım almıyor. Tamam, %40'lık bir indirim var ama oradaki hiçbir ürün iki haneli değil. Ya da 100 lira, 200 lira değil. Gerçekten ciddi mevlalara çok büyük alışverişler yapıyor insanlar ve bunun için kavga kıyamet, inanamıyorum. Ve ben bu Black Friday'den hiçbir şey almayarak kendimi tuttum ve kendimi çok başarılı görüyorum. Çünkü bir şeye ihtiyacım yok. Gerçekten hiçbir şey ekstra almaya ihtiyacım yok. Elimdekileri bitirebilirim. Elimdekilerle çeşitli kombinler yapabilirim. O yüzden alışveriş için kendimizi tutuyoruz. Kasım ayı boyunca alışverişlerin yanında tabii ki de birçok yeni içerik Netflix'e, diğer çeşitli platformlarda gözüktü. En çok konuşulan ve en çok ses getiren tabii ki de Amazon Prime'daki Bihter oldu. Bihter film bu arada. Amazon Prime'da bir film yayınlandı. Belki de izlemişsinizdir. Ben size burada anlatana kadar hiç bilmiyorum. Ama ben izleyemeyenlerdenim. O yüzden şimdi konuşalım bunu. Şimdi Bihter filme ilk önce bir fragmanlarla kendini duyurmuştu ve ben çok umutluydum. Billboardlarda görüyordum. Diyordum ki baba kesinlikle Amazon Prime alıyoruz ve ben Bihter'i izleyeceğim. Çünkü ben bir Aşk-ı Memnu fanıyım. Canım sıkıldıkça YouTube'dan Aşk-ı Memnu'ya tekrar başlarım. Küçük bölümlerini izlerim. Böyle yemek yerken falan çok iyi gidiyor biliyorsunuz. Dedim ki bu Bihter izlenecek. Sonra Bihter'in ilk yayınlandığı gün, hatta galası yapıldı. Galada şey oldu, böyle Farah'ın elbisesi yerden yere vuruluyor ama vurulmayacak gibiydi. Gerçekten çok kötü bir elbise. Kesinlikle filmi yansıtmıyor, o galanın yapıldığı atmosferi yansıtmıyor. Hiçbir şekilde tutar bir yanı yok, sadece konuşulmak için giyilmiş bir kostüm olarak görüyorum. Ekip böyle bir kenetlenememiş gibi geldi galada da zaten bana, ama hiç önemli değil. Biz filme odaklanacağız, ben filmi izleyeceğim. Film yayınlandı ve ben tabii ki de işte bu ödev, sunum derken izleyemedim. Sonrasında Twitter'a bir girdim. Arkadaşlar film yerden yere vuruluyor. Ben çok üzülüyorum. Böyle kalbimin çıtırtısını duymanız lazım. O kadar kırılıyor yani kalbim. Çünkü diyorlar ki bu bir parodi mi? Biz yanlış bir şey mi izledik? Biz skeç mi izliyoruz? Bu nasıl bir kötü bir tiyatro oyunu mu falan diye ben yorumlar görüyorum ve böyle inanamıyorum. Yani bütün izleme isteğimi benim böyle içimden çekip aldılar diyebilirim size. Çünkü şöyle yorumlar gördüm ama ben kesinlikle bu filmi izlemeyeceğim. Çünkü Aşk-ı Memnu'yu bu şekilde hatırlamak istemiyorum. Aşk-ı Memnu benim için bir tanedir. Yani özellikle dizisine bayılıyorum. Kitabı zaten bambaşka bir kategoride benim için. Ama ben dizisiyle hatırlamak istediğim için kesinlikle izlemeyeceğim. Ama kostümler, sanat yönetmeni ve yaratılan atmosfer çok güzeldi. Sadece oyunculuklarda ve böyle akışta bir sıkıntı olduğunu çok söylüyor insanlar. Ama zaten dördüncü duvarın yıkılmasını, ki bunu da Başak ablandan öğrendim TikTok'ta, Dördüncü duvarın yıkılmasıyla sürekli Farah, yani Bihter karakteri bizimle konuşuyor. Bize ne yapacağını anlatıyor. Şunu yapacağım, bunu yapacağım. Burada da bizim olayı anlamayacağımızı düşündükleri için bu şekilde bu duvarı yıkmışlar. Ve sürekli bizimle konuşuyor ve bence bu hiç güzel bir tarz değil filmlerde. Ben hiç beğenmiyorum bu arada. Bunu daha önce de görmüştüm çünkü. Ya da bu şekilde yapılması bana hiç geçmedi diyebilirim size. Filmin sonuyla kitaptaki, dizideki sonu farklıymış. Buna da feminist bir bakış açısıyla baktıklarını dile getirmişler sanırım. Ama bir romanın, siz eğer bir romandan esinlenerek bir film çekiyorsanız bütün akışını geçmeniz lazım. Sonunu değiştirmeniz hiç hoş olmadı bence. Ve maalesef bu film geçer not alamadı izleyicilerden. Bu da üzüldük. Keşke daha iyisi olsaydı ve daha az beklentiyle mi gitseydik bilmiyorum. Öyle bir reklamı yapıldı ki herkes böyle çok büyük umutlarla geçti. İşte Aşk-ı Memnun üzerinden 15 yıl geçmiş ve tekrardan o ruha, o kafaya geleceğiz diye düşünmüştük ama maalesef hiç olmamış. Sonrasında güzel işlerden konuşmanın vakti geldi şu anda. Crown'un 6. sezonu yayınlandı. 6. sezon aslında ilk 4 bölümü yayınlandı. Sadece 16 Kasım'da yayınlandı. Ve ben direkt izledim. Maalesef sınav haftasında da dizi izlemek en keyiflisi olanıdır. Bunu öğrenciler çok iyi bilecektir. 16 Kasım'da ben işte 4 bölümünü falan hemen böyle izledim. Son 6 bölümde 14 Aralık'ta ekranlarda, yani Netflix'te olacak. Son sezonda 97 ile 2005 yılları arasında geçiyor. Bu sezon beni en heyecanlandıran işler kesinlikle Charles ve Camilla'nın evliliği, William ve Kate. Bu aşkları, bu ilişkilerin başlangıçlarına, bunların arka yüzünü, o sarayda nasıl bunlar hakkında konuşulduğunu gerçekten çok merak ettiğim için Crown'un 6. sezonu beni heyecanlandırıyor. Sonra bir sonraki bahsedeceğim film, ay keşke buna ilk bahsetseydim ama işte Bihter falan derken karıştı ortalık. Atatürk Film Yayınları'nda Aras Bulut'un başrolünde oynadığı ve 3 seriden oluşacak filmin ilki yayınlandı. İlk film 1881 ve 1919 yıllarını anlatıyor. Aile hayatını, daha önceki kariyerini anlatıyor, Atatürk'ün bilmediğimiz kariyerine. Daha böyle tren istasyonu memurluğu gibi bir işleri yapıyor. Bilinmeyen hayatı işlenmiş açıkçasında. İşte Makbule Hanım'la olan ilişkisi, Zübeyde Hanım'la ilişkisi, çocukluğuna dair. Yani Fatih Altaylı'ya çıktıklarına da zaten Atatürk kadrosu diyorlar ki o da bir annenin evladıydı, o da çocuk oldu, o da bir böyle bir aile hayatını yaşadı diye. Gerçekten bunu bazen unutuyoruz. Atatürk'ü direkt bir lider olarak, bir asker olarak düşünüyoruz ama o da bir evin bir oğluydu. Onun da bir anne çocuk ilişkisi vardı falan. Gerçekten oraya çok dikkat çekmişler. Filmdeki Zübeyde Hanım karakteri de gerçekten bunu çok iyi aktarıyor bize, o ilişkisini çocuğuyla olan. Hatta o Selanik aksanıyla konuşmaları falan aşırı tatlıydı. Mustafa Kemal'in milli mücadele lideri olmaya giderken yaşadığı basamakları, o nelere istinaden bu ülkeyi kurduğunu, nasıl planlar yaptığını ta ilk yıllarından itibaren onu aktarıyor film gerçekten. Fatih Altaylı zaten programın bir noktasında gözyaşlarını tutamıyor. Aras Bulut'la sarılıyorlar falan. Gerçekten filmde ağlamamak mümkün değil. O ne zor koşullar altında buralara geldiğimiz falan çok güzel işlenmiş. Atatürk filminde kesinlikle izlemenizi, hatta şu an sinemalarda gidip izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok güzel. Atatürk'ü anlamamız için güzel bir film olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki Netflix işimiz ise Yaratılan. Yaratılan'a ben ön yargıyla gerçekten başladığımı söylemeliyim. Çünkü gene bunun hakkında da kötü yorumlar vardı ama bu Bihter kadar falan değildi tabii ki de. Ben dedim ki Yaratılan'a oturacağım, izleyeceğim. Benim sevmediğim bir konsept olabilir, bilim kurgu. Böyle okey dedim, yani izleyeceğim. Çünkü Taner Ölmez'in oyunculuğunu merak ediyordum. Çünkü zor bir iş yapıyor. Hem dönem işi yapıyorlar hem de bir bilim kurgu, bir doktoru anlatacak ve heyecanlı, tutkulu bir doktoru anlatıyor. Nasıl olacak falan diye merak ettim. Dizi heyecanlı bir tıp doktoru olan Ziya'nın istediği her hastalığa, var olan her hastalığa bir çözüm bulma isteğiyle başlıyor. Bu isteğiyle de İhsan karakterimizle karşılaşıyor. İhsan da böyle daha deli ile dahi arasında bir yerlerde ama böyle bir tık deli olabilir. Karakterimiz tehlikeli ve gizli yasak bir deney yapıyorlar. Çünkü o zaman da böyle ölüme çare bulacağız, yok her hastalığı halledeceğiz falan gibi bir şey düşünmek zaten hiç gerçekçi değil ve mantıksız olduğu için insanlar izin vermiyorlar. Tehlikeli, gizli ve yasak buluyorlar. Ama bunlar bunu yapıyorlar ve çok ağır bir bedel ödeyecekler arkadaşlar. Ve bunu çözmeye çalışırken kadim bir yazı buluyorlar ve felaketlerin önünü açıyorlar. Böyle sürükleyici, birazcık sıkılabilirsiniz. Çünkü bilim kurgu olduğu için birazcık daha, yani bana göre bilim kurgu tabii birazcık gerçek dışı bir hikaye işlendiği için söylüyorum bunu da. Bir tık sıkılabilirsiniz ama sonunu merak ettirdiği için izliyorsunuz. Ve ben kaç veriyorum buna? 10 üzerinden böyle 5,5'tan 6 verebilirim bu diziye. Ya Yani daha iyisi kesinlikle yapılabilirdi. Ama bunda da sanat yönetmenliği, kostüm, yaratılan dünya falan harikaydı tabii ki. Bunlara söyleyecek bir sözümüz yok o işleri. Zaten Türkiye'de harika yapılıyor. Tek sorun işleyişte bir sıkıntı oluyor. Yani bütün bu parçaları birleştirip bunları hayata geçirmekte bir sıkıntı oluyor bence. Geriye kalan bütün parçalarımız harika. Şimdi birazcık daha chill işlere geçebiliriz. Böyle Şahane Hayatım Fox'ta yayınlanan bir haftalık dizimiz, klasik olduğu gibi. Burada bir Şebnem var. Bu arada Şebnem'i oynayan Hilal sanırım kadın oyuncumuzun ismi. O kadar güzel ki size anlatamam. Kesinlikle internete girip bir Şahane Hayatım başrol oyuncularına bakın derim. Bu dizimizde Şahane Hayatım'da büyük haksızlıklar yaşamış Şebnem'in. Şebnem bu arada bir matematik şampiyonu. Çok kötü bir ailesi var. Bir zengin bir okula gidiyor, bir koleje gidiyor. Burslu şekilde tabii ki de. Ama burada da birazcık zorbalığa uğruyor bu arkadaşların ailesi tarafından özellikle. Yani şanssız ve haksızlıklara uğramış bir çocuk. Ve çok sevgiye aç bence. O kadar sevgiye ve şefkate aç ki hayat onu buralara getirmiş. Şimdi şahane bir hayat yaşıyor dizimizin isminde olduğu gibi. Ailesiyle çok zengin, büyük bir evde yaşıyorlar. Harika bir kocası var. Ama suç dolu geçmişi Şebnem'in hayatının bu rüyasından onu uyandırıyor. Bir polis karakterimiz var ama polis karakteri gerçekten bence hiç olmamış. Keşke başka daha yaşça büyük bir polis karakteri olsaydı. Şu anki karakterimizin ismini de unuttum. Sadece komiser diyelim. Komiser geçmişe hem geçmişe flashback yapıyoruz. İşte Şebnem'in çocukluğuna gittiğimizde, böyle lise çağlarına gittiğimizde. Şu an Şebnem 30'ların ortalarında gibi. Komiser o zaman da 30'ların sonundaydı. Hala şu anda 30'ların sonunda. Orada bir gerçek dışılık var. Dizi deyip geçiyoruz. Ama orada kasta bence bir sıkıntı olmuş. Çünkü komiser bir tık daha böyle 50'lerinde gibi olsa daha hoş olabilirdi. Şimdi çok güzel bir haberimiz var. Türkiye'deki dizi sektörü için harika bir iş yapıldı. Yargı dizisi Emmy ödülünü aldı arkadaşlar ve bu gerçekten ülkemiz için, ülkemizdeki dizi sektörü için harika bir gelişme. 51. Uluslararası Emmy ödülünü, Telenovela ödülünü yargı dizisi aldı. Telenovela ne demek diye soracak olursanız, pembe dizi kategorisinde. Yargının pek pembe dizilik bir hali yok bence ama pembe dizi ödülünü almış. Okey, hiç fark etmez. Emmy ödülünü biliyorsunuz ki daha önce de Kara Sevda almıştı. Yani ikinci kez ülkemizin ve dizi sektörümüz için ikinci bir Emmy ödülü geldi. Yargıyı ve Kanal D'ye ailesini tebrik ediyoruz. Harika bir iş yapmışsınız diye. Kuş Uçuşu ikinci sezonu geliyor. Gerçekten çok heyecanlıyım. Fragmanında Miray Daner'in güzelliğine bayıldım. Çok güzel bir kız, kadın. Bence çok beğeniyorum ben kendisini. 14 Aralık'ta Netflix'e geliyor. Zaten bu dizinin olayı iki kuşağın çatışmasıydı. Bir önceki kuşağımız vardı Lale. Bir de şimdiki Aslı'mız vardı. Bu kuşakların çatışmasını yeni göreceğiz. Bu sefer büyük ihtimalle ikisi de medya sektöründe olacaklar. Çünkü o onun yerine geçmişti biliyorsunuz. Medya sektöründeki birbirleriyle olan çatışmalarını izleyeceğiz. Bakalım nasıl olacak? Çok heyecanlıyım. İkisi de çok güzeller. Çok güzel bir hikaye işleneceğinden de çok çok eminim. Bir de böyle araya bir tane bir dizi sıkıştırmak istiyorum. Bu arada 2021 yapımı olan Cook of Castamar'ı izliyorum. İspanyol yapımı tarihi bir dizi. 1700'lerde geçiyor. Zaten benim tarihi dizi hastalığımı biliyorsunuz artık. Bir dükün evinde geçiyor. Dükle onun yaşadığı evin aşçısının böyle bir aşkı olacak. Bir romantik anlar yaşanacak. Bolca entrika, kıskançlık, aşk, çarpık ilişki ne ararsanız var. Tam bir İspanyol dizisi yani. Ama bir oturuşta inanmayacaksınız. 7 bölüm izledim. O yüzden diziyi bitirmek ve akıcılığı konusunda hiçbir sıkıntı yok. 7 bölümü de çok güzeldi. Şu anda tam bitirdim yani tabii ki de. Sanat yönetmeni, kostümü, makyajımı 1700'leri o kadar iyi anlatıyorlar ki ve böyle yemek yapıyorlar tabii ki bir aşçı olduğu için. Onlar da çok güzel işlenmiş. Yani o zamanın menüsünü şu anda da işliyorlar. Bence harika bir iş yapmışlar. Bayıldım. O zaman dizilerimizin sonu için son bir tane dizim kaldı bahsetmek istediğim. İstanbul için Son Çağrı, Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in başrollerinde olduğu bir filmimiz. Bu film 1,5 saatlik bir film. Ben kayda almadan önce birazcık bakmak istedim ama dedim ki bu filmi bu kadar hızlı bir şekilde izlemeyeyim. Akşam keyifle izleyeyim dedim. O yüzden izlemedim bugün sizlerle paylaşmak için. YouTube'da Acaba diye bir program yapmaya başlamış İbrahim Selim. İlk konuğu da güzel oyuncularımız olmuş tabii ki. İkilinin arasındaki enerji, o uyum, yıllardır birbirlerini tanımalarını verdiği rahatlık falan çok güzeldi. O programı da izleyin kesinlikle. Zaten ben dün akşam izledim. 50 binlerdeydi videonun izlenmesi. Sabah bir açtım 300 bin olmuş. Bayağı siz de sevmişsiniz anlaşılan. İkilinin enerjisini sevdim. Asıl olay bence New York City'de çekilmiş olması. Bu filmin zaten çok yapılan bir şey değil ve çift dille oynamışlar. Filmde de bazı yerlerde İngilizce konuşmuşlar. Onun hakkında da programda konuşuyorlar. Tutku, aşk ve macera hikayesi tabii ki de bir romantik komediden fazlasını izleyeceğimize inanıyorum. Peki, birazcık da YouTube alemine girelim. Oradan da TikTok'a geçip bu kaydı bitireceğim. Çok konuştuğumu bilmiyorum ama. birazcık YouTube'da neler oluyor diye konuşalım. Berf Yönenleriyle Talk Show Perileri başladı. İlk defa bir kadın talk show sunucusu görüyoruz ve bu gerçekten çok çok güzel bir şey. Program birazcık şey geçiyor, böyle enerjisi yüksek geçiyor ama sizin de enerjiniz yüksek olduğu bir zamanda izlerseniz çok çok memnun kalacaksınız. Zaten İrem Derici'nin olduğu hiçbir talk show çok sıkıcı ve böyle durağan geçmiyor. İrem Derici'nin enerjisi harika. O yüzden her zaman konuk olarak bir numaralı listelerde bütün talk show'larda görürsünüz kendisini. Eser Yenenler geliyor. Bir Nurgül Yeşilçay'ı anlamadım. O şu an YouTube'da yapılan bir talk show'da ne alaka diye ama okey, sorun yok. Biz şey demek istiyorlar herhalde, her kuşağa hitap eden bir talk show'uz. Vibe'ı da vermek istiyor olabilirler. Berfu'yu şey yapıyoruz, destekliyoruz ve programların daha eğlenceli olmalısını ve İbrahim Selim gibi böyle küt bir program yapmasını istiyorum YouTube'da. Çünkü kadınların da talk show yapabileceğini herkese kanıtladı bence. Melikşah Altuntaş'tan bu podcast kanalında ne kadar bahsettiğimi bilmiyorum ama çok çok seviyorum kendisini. Bütün YouTube videolarını izliyorum. Bu kadar entelektüel bir insanın YouTube yapması gerçekten bizim için bir nimet. Bir sürü kitap okuyor, gitmediği film yok. Bir de bunları yorumluyor ama bir yandan da mesela Kızılcık Şerbeti'ni yorumluyor. Böyle her kolda var, her kulvarda var. Çok seviyorum. Onurla arkadaşlarıyla olan samimi anlarında paylaşıyor, günlük hayatında paylaşıyor kendisine. Bayılıyorum ve daha çok vlog çekmesini istiyorum artık. Daha ne çekecekse bizimle ama bırakmasın kesinlikle. Ve Ecem Eats YouTube kanalını biliyor musunuz? Bilmiyorum ama ben bayılıyorum Ecem'in YouTube kanalına. Zaten YouTube, TikTok, Instagram her yerden takip ediyorum kendisini. Çünkü çok eğlenceli bir hayatı var. Yani kime göre eğlenceli? Bana göre birazcık introvertseniz, yani içinize kapanık bir hayat ve daha az insanla bir hayat yaşıyorsanız bu YouTube kanalı tam sizlik olacaktır. Çünkü Ecem'in böyle durağan bir hayatı var. Sabah sabahlıklarını yer, kahvesini yapar, kedileriyle oynar, journal tutar, mumlarını yakar. Böyle gayet durağan, stabil bir hayatı var. Ama çok güzel içerikler üretiyor bizler için ve ben bayılıyorum. Hatta bir podcast kanalı da var. Bir Yengeç Konuşuyor sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Ecem'i oradan da takip edebilirsiniz. Ve son olarak, çok konuştum bu bölüm ya. Bu bölüm kaç dakika oldu şu an bilemiyorum. Göremiyorum mikrofondan kayıt aldığım ekranı. 2023 TikTok ödülleri verilecek. Çok normal, bunu her yıl yapıyorlar ama bu kategoride Duygu Özaslan da var arkadaşlar. Duygu Özaslan zaten yıllarını bu işe vermiş, YouTube dünyasının şahı, Instagram'da influencerların şahı ve şimdi de TikTok'ta da şah olmaya gelmiş büyük ihtimalle ama birazcık haksız rekabet olduğunu düşünmüyor değilim konu. Çünkü zaten Duygu çok profesyonel, ekranlara alışık, profesyonel ışıklarla makyaj videoları çekiyor. Yıllardır yaptığı gibi kombinlerini bize gösteriyor ve diğer taraftan da daha bu işe yeni başlamış, daha genç insanlar, daha Z kuşağı insanlar var ve ikisi de aynı kulvarda oylarla birlikte yapıyorlar. Zaten Duygu'nun büyük bir kitlesi var. Milyon izleniyor videoları falan. Bence orada bir tık haksız rekabet olduğunu düşünüyorum. TikTok Türkiye, buna da haberin olsun. O zaman bu bölümümüzün de sonuna geldik. Umarım paylaştığım içeriklerle Kasım ayınız şenlenmiştir ve bunu da benimle paylaşmayı sakın unutmayın. Bana Instagram'dan yazarsanız çok sevinirim. Öykü, biz de bunu izledik. Öykü, yani şuradaki yorumun da çok sert oldu falan diye yorumlarınızı beklerim ki normalde böyle yorumları yapıyoruz sizlerle DM üzerinden. Bizim gibi podcast Instagram hesabında sizlerle konuşmayı çok seviyorum. Unutmayın bunu. Böyle oraları da birazcık Kasım ayında boşladım ama bir soru cevapla hemen toparladık. Hatta o soru cevapta Nilay Örnek ve Frenchos beni storylerine paylaştılar. Aşırı mutlu oldum. En sevdiğim podcasterlarım beni ve podcastimi storylerine koyması çok değerliydi. Çok memnun oldum. O zaman bir sonraki bölümümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Öykü Doğa Genç'le Bizim Gibi.
Bizim Gibi. Bizim Gibi podcast kanalından herkese merhaba. Ben Öykü. Bu kanalda neler mi yapıyoruz? Z kuşağı kullanma kılavuzu konseptiyle Z kuşağını daha yakından dinliyoruz. Bir diğer konseptimle ise popüler kültürü, dizi, film, müzikleri değerlendiriyoruz. Eğer sen de keyifli vakit geçirmek istiyorsan bu podcast kanalı tam senlik.
Öykü Doğa Genç'le Bizim Gibi sona erdi.